Ayrım 24,
sayfa 276.
Avrupa'da yaşadığı için baskıyı Türk meslektaşları kadar hissetmiyordu. Sadece gazetecilik dürtüsüyle hareket ediyor, İngiltere'de İRA lideriyle röportaj yapılabiliyorsa Türkiye'de neden yapılmasın diye düşünüyordu. Bu düşüncesini başkalarıyla paylaşsana tepkiyle karşılaşacağını biliyordu artık. O yüzden iyi kimseye söylemedi. Cemre'ye bile, hatta en çok Cemre'den gizledi. 1987 başında PKK'nın Avrupa'daki sözcüsü avukat Hüseyin Yıldırım'ın Brüksel'deki basın toplantısına gitti. Ona Öcalan'la görüşmek istediğini bildirdi. Yasaların elverdiği ölçüde çarpıtmadan yayınlama sözü verdi. Tek koşulu vardı. PKK lideriyle yalnız başına ve diğer gazetecilerden önce konuşacaktı. Bu da gazetecilik ihtirasıydı. İkinci olmaya veya başarıyı paylaşmaya tahammülü yoktu. Her alanda ilk ve tek olmak istiyordu. PKK aylarca bekletti bir anda. Sonunda 1988 Nisan'ında beklediği haber geldi. Yıldırım iş tamam, hazırlanın dedi. Başkanı Şam'da görebilecekti. Hazırlıklar tamamlanınca bir an, Haziran ayının ilk haftası Cemre'ye bir mektup bırakıp İstanbul'a hareket etti. Cemre, son derece kötü ve oldukça da tehlikeli bir işe gidiyorum. Ali biliyor, sen anlatır. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Dua et. Başarırsam Türkiye'yi yerine uğratırım. Başaramazsam hemen toparlanıp Brüksel'e gideriz. Çok kötü olur. Şanslıysam yaparım. Bana hep şans getirdin. İnşallah yine devam ettirirsin bu işle de. Hep benim için ve şans dile. Seni çok seviyorum. Ben. Gazeteye gelip durumu yayın yönetmeni Doğan Heper'e izah etti. Heper, gazetecilik refleksiyle harika dedi. Bir an yanına foto muhabir olarak 33. günde çalışmış, Suriye'yi, Lübnan'ı iyi bilen Coşkun Aral'ı aldı. Büyük bir maceraya girişiyor, dağda savaşan, kan döken, can alan bir örgütün lideriyle kimseye haber vermeden buluşmaya gidiyordu. Yola çıkmadan başına gelebileceklerin endişesiyle kendini güvenceye almak istedi. Kişisel dostu olan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ı arayıp yemeğe davet etti. Özel bir konu görüşmek istediğini söyledi. Yılmaz olur, yarın öğleyin gel. Hasan da var, birlikte yeriz dedi. Birant ertesi gün Ankara'daydı. Ancak yemekte Cumhuriyet'in yayın yönetmeni Hasan Cemal'in olması işi bozmuştu. Birant için gazetecilikte rekabet dostluktan önceydi. O, gazeteciden dost olmaz diyenlerdendi. Duyarsa Hasan Cemal'in de iş ortak olma isteyebileceğini düşündü. Haber atlatabilmek için ne yapıp etmeli bu girişimi ondan gizlemeliydi. Yemekte Yılmaz'la baş başa kalacağı anı bekledi. Bir ara Hasan Cemal tuvalete gittiğinde hemen lafa girdi. Ben yarın Öcalan'la görüşmeye Suriye'ye gidiyorum dedi. Bir gazeteci, Dışişleri Bakanı'na devletin terörist başı ilan edip kellesinin peşine düştüğü örgüt lideriyle görüşmeye gideceğini söylüyordu. Ama aralarındaki ilişki gazeteci devlet adamı ilişkisinin ötesindeydi. Mesut Yılmaz hayretle, ne, sen delirdin mi diye kekeledi. Bir anda vazgeçirmeyi denedi. Sakın gitme, herifler seni orada tutarsa ne yapacaksın diye sordu. Beni kurtarmanız için dua edeceğimi biliyorum. Başına bir iş gelirse orada rehin kalır ya da enterne edilirsen, ne yapalım, kendi gitti başına iş aldı deyip çekinmeyin. Suriye'nin gırtlağına basıp APO'ya baskı yapın, yaptırın, beni aldırın dedi. Yılmaz endişeliydi. Merak etme, seni orada bırakmayız ama kendine dikkat et, büyük risk aldığını bil dedi. Biliyordu biraz. Ama röportajın cazibesi gözünü karartmıştı. Her riski göz almıştı. Sadece arkasını biraz olsun sağlam almaya çalışıyordu. Son olarak aman sana söyleme diye rica etti Yılmaz'a. Rehin düşmektense fenası geriye düşmek olurdu. Brüksel'den Coşkun'la Lüftansa'nın Şam uçağına bindiğinde artık aklında sadece röportajın heyecanı vardı. Bütün gün ordusunun peşinde olduğu adamla buluşmaya gidiyordu. Şam'da onları iki PKK'lı karşıladı. Yarın sabah gelip sizi alacağız, başkanın bulunduğu yere götüreceğiz dediler. Bir an otele gidip röportaj için son hazırlıklarını yaptı. Çok zor bir görüşme olacaktı bu. Hem orada sert bir çıkış yapıp hedef olmaması, hem de dönüşte örgüt propagandası yapar duruma düşmemesi gerekiyordu. Bir anda yıllar gibi gelen saatlerden sonra 17.00 civarında yine iki PKK'lı geldi. Başkan gece Şam'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bekaya geçti. Sizi yarın Lübnan'daki kampta bekliyor dediler. Bu çok daha cazipti. Örgütü eğitim kampında görüntüleyebilecek, APO'yu Bekadaki karargahında konuşturabileceklerdi. Bir gazeteci arkadaş daha var cümlesini duyunca irkildi bir anda. Hürriyet'ten hadi Ulu Engin de bizimle gelecek diyorlardı. Asla olmaz dedi. Anlaşmalarını hatırlattı. Ben yapmam o zaman diye res çekti. PKK'lılar gitti, birkaç telefon edip döndü. Tamam, o sizden sonra gelip görüşecek dediler. Her şey tamamdı. PKK'lılardan biri ayrılırken gideceğimiz yere telefon yok. Birkaç gün için bütün dünya iletişimimiz kesilecek dedi. Yutkunu bir an. Aklına kötü şeyler getirmemeye çalıştı ama artık bu sırrı Cemre ile paylaşmak zorundaydı. Ebi aradı. Çok normal bir iş yapıyormuş gibi Lübnan'a, Öcalan röportajına gidiyorum. Birkaç gün arayamayabilirim dedi. Cemre öyle bir çığlık attı ki camlar titredi. Sen ne sorumsuz adamsın diye bağırıyor telefonda. Bu adamlar tavuk boğazlar gibi insan öldürüyor. Sen neye güvenerek aralarına giriyorsun? Ya seni tutarlarsa, ya vururlarsa, gazetecilik için, şöhret için kendini öldürtmeye razı olabilirsin ama oğlunu da mı düşünmüyorsun? Bir an sessizce dinliyordu. Cemre sakın gitme diye bağırdıkça onu yetiştirmeye çalışıyor. Niyetleri beni öldürmek olsa davet etmezlerdi diyordu. Aslında gözünde ne ailesi ne oğlunu görüyordu. Gazeteci için o an için dünyayı sallayacak bu atlatma haber her şeyin herkesin önüne geçmişti. Cemre eşini ikna edemeyeceğini anlayınca son sözünü söyledi. Git o zaman. Seni Apo öldürmezse döndüğünde ben öldüreceğim. Telefon yüzüne kapandı. Bir an tedirgin bir uykuya daldı. Sabah 07.00'da eski bir Amerikan arabasıyla yola çıktılar. Halit adlı bir şoför yanında bir an arkada Coşkun ve onları havaalanında karşılayan PKK'lı. Rüşvetler vererek Suriye sınırını geçip Lübnan'a girdiler. Bir an uzayıp giden virajlı yol boyunca gizliden gizli yana tutuyor. 3 kilometre düz git, sağa sap, 5 dakika sonra sona gibi cümleler kurarak iz bırakmaya çalışıyordu. Sonunda PKK'lıya dönüp güldü. Bari gözümüzü bağlayın da yarın bir şey olursa sizi ispiyonladınız demeyin dedi. Aldığı cevap daha da ilginçti. Merak etme ağabey, gideceğimiz yerlere kimse varamaz. Açtıkları birkaç dalın sonuncusunu Ardı Bekay'dı. Japon Kızıl Ordu fraksiyonunun kampı oradaydı. Bir başka köşede Filistin Kurtuluş Örgütü eğitimdeydi. Dünyanın en bildik illegal örgütleri silahlı eğitim için Bekay'ı karargah seçmişti. Arada Suriye istihbaratı yolu kesiyor, kimlik kontrolü yapıp salıveriyordu. 45 dakikalık yolculuğun sonunda araba durdu. Ufukta silahlı gerillalar görüldü. Her tepenin üstünde birer gölge ayağa kalktı. Ve uzaktan spor ayakkabılar üzerine beyazlar giymiş, göbekli bıyıklı esmer biri 5-6 kişilik bir grup arasından gülümseyerek onlara doğru yürümeye başladı. İşte başkan geliyor dediler. Meydanın ortasında el sıkıştılar. Bir an kararlıydı. Mesafeli ve soğuk duracaktı. Bir sempatizan gibi görünmemeye özen gösterecek, gözlemci gibi davranacaktı ancak Öcalan kolunu çekip iki yanından öpüverdi. PKK kamerası da kayıttaydı. Bir an çok tedirgin oldu. Tamam bittik diye düşündü. Bir kıta denetlenmek üzere hazır bekliyordu. Anladım. Siz astıracaksınız beni diye tepki gösterdi. Güldü Apo. Korkma bir şey olmaz dedi. Görüşeceğiz ama bir koşulum var. Söylediklerimi çarpmayacaksın. Bir an hazırlıklıydı. Ben senin söylediklerini çarpmam. Ama söylediklerim içinde yasaya aykırı olan şeyleri yazamam. Onu bil. Ona göre konuş. Anlaştılar. Bir an Coşkun'la birlikte meydanın bir köşesinde taştan konuk yerine yerleşti. Konuklar için bir silahlı tatbikat gerçekleştirildi. Çekim yapılmasına izin verildi. Ve akşamüstü bir masa etrafında söyleşi başladı. Görüşmelerini hem Coşkun hem Pekka'nın kamerası kaydediyordu. Bir saat değil, bir gün değil, tam 3 gün konuştular. Öcalan çocukluğundan başlayarak hayatını, Kürt sorunlarına nasıl tanıştığını, devrimci gençlik hareketine nasıl katıldığını, Türkiye'den nasıl kaçtığını, Pekka'yı nasıl kurduğunu, silahlı mücadeleye nasıl başladığını anlattı. Uluslararası ilişkilerine dair ipuçları verdi. Kamptakilerin, dağdakilerin gündelik hayatlarından, silahlarından, amaçlarından, ilişkilerinden bahsetti. Türkçesi düzgündü. Sık sigara içiyor, bazen heyecanlanıyor, bazen kızıyor, bir kişilikten hızla ötekine geçiyordu. Kendisini Kürt halkına verilmiş büyük bir armağan olarak görüyordu. Çevresindekiler ondan korkuyor, o da yanındakileri kötü muamele ediyordu. Sık sık komple teorileri geliştiriyordu. Bu arada hasta Galatasaraylı olduğunu açıkladı bir anda. Galatasaray yenildiğinde bizimkiler başarısız olmuş gibi rahatsızlık duyarım, dedi. Hava karardığında dışarıda bir hareketlenme hissettiler. Dışarı çıktıklarında gerillaların silahlarını kenara dayayıp lastik ayakkabılarını giydiğini ve kale kurulup maç düzeni aldığını gördüler. Bu gece maçını Coşkun Aral'a örgütlemişti. Öcal'ın futbol tutkusunu duyunca baştan iyi bir görsel malzeme çıkabileceğini düşünmüştü. Başkan da bu fikri sevdi ve paçalarını sıvayıp takımlardan birine katıldı. Bir andan hayret dolu bakışlar arasında PKK'ların futbol maçı başladı. Bütün paslar başkana veriliyor, Apo gol attıkça alkışlar patlıyordu. 3 günün sonunda söyleşi bittiğinde bir an biraz da kendini garantiye almak için kameralar önünde Öcalan'a şu açıklamayı yaptı. Ben buraya sizi sempatik göstermeye veya desteklemeye gelmedim. Bütün bu röportaj boyunca siz kendi görüşlerinizi ortaya koydunuz. Bunlara katılmıyorum. Ancak buraya sizinle tartışmaya da gelmedim. Sizi dinlemeye geldim. PKK'cı değilim. Eylemlerinizi tasvip etmiyorum. Türklüğümü ihtar ediyorum. Türk topraklarının bölünmesini istemiyorum. Bunları söylerken Apo'nun gözlerinin içine bakıyor. Acaba fazla mı ileri gittim? Adamı tahrik mi ediyorum diye düşünüyordu. Toparladı. Fakat daima bir şeye inanmışımdır. Karşımdaki insan düşman dahi olsa onu tanımak, görüşlerini öğrenmek lazım. Tanıyalım ki o insanı doğru dürüst değerlendirebilirim. Öcalan cevabi konuşmasında teşekkür etti. Bir anda rahatlatmak için sizi hiçbir zaman PKK sempatizan olarak görmedik. Ama konuşmalarınızı saptırmadan yayınlayacağınıza inanıyoruz dedi. Bantlar kapandı. Videolar sustu. Röportaj bitti. Öcalan bir anda evlisiniz değil mi diye sordu. Evliyim dedi bir anda. Hatta karım buraya geldiğimi duyunca canım okudu. Onlar tavuk keser gibi adam öldürüyor. Seni kıtır kıtır keserler orada. Ya da tutsak alırlar dedi. Bildi Öcalan. Türkiye bizi bunca yıldır tutsak yaşatıyor. Biz sizi birkaç gün tutmuşuz. Yapma olur. Madem öyle yengeye bir kitap hediye edeyim de götürün dedi. kitabı işte yayınlayacak, hocanızı sağ salim gönderiyorum diye imzaladı. O imza, orada olaya tanık olan bir PKK'lının yakalandığında verdiği ifadeyle yıllar sonra bir soruşturmaya konu olacaktı.
Son gece cırcır böceklerin şarkıları eşliğinde yatağa çekilen Biram tek başına kaldığı kulübede burada ne arıyorum ben sorusunu sordu kendine.
Bir başka ortamda olsa gözünü kırpmadan kendisini öldürülebilecek insanlarla sohbet ediyor, onlardaki insani yanları keşfediyor, çoğu hapishaneden çıkmış, hayatı keşfetmeden kendilerini dağda bulmuş bu gençlerin nasıl olup da silaha sarıldıklarını, ölüme böyle bir gönüllü gidebildiklerini anlamaya çalışıyordu. Bir ara tuvaletin dışarı çıktı. Tam köşeyi döndüğünde bir gölge eline düştü. Anında bir silaha merminin sürüldüğünü duydu. Ödü koptu. Karşısındaki gerilerin elindeki silah kendine çevrilmişti. Bir an göz göze geldiler. Özür dilerim, başkası sandım dedi genç. Bir an tuvalete gitmekten vazgeçip döndü. Sabaha kadar uyuyamadı. Dönüşte yaşayacakları da en az bu kadar korkutucu olacaktı. Maceralı bir yolculuktan sonra İstanbul'a inerilmez gazeteye koştu. Kahraman gibi karşılandı. Coşkun karanlık odaya girdi. Bilan taktiyosunun başına geçti. Her gazetenin manşetini dolduracak, her yayın yönetmeninin ağzını sulandıracak bir malzeme var derinde. Doğan Heper hiç tereddütlenen birinci sayfayı dünya çapında bir haber olduğunu düşündüğü bu röportaja verildi. Görebilecekleri tepkiyi tahmin ediyorlardı ama gazetecilik heyecanı tüm kaygıların önüne geçiyordu. Aydın Doğan biraz ürkmüştü ama o da gazetecilerin coşkusuna kapılmış, haberin çok ses dolayısıyla tiraj getireceğine inancıyla yayına destek olmuştu. Öcalan röportajı 14 Haziran 1988 Salı günü Milliyet'in birinci sayfasında dünyada ilk kez anonsuyla ve işte Apo, işte PKK manşetiyle çıktı. Resim 14 Haziran 1988 Milliyet'in manşetini ve gazete küpürünün üst kısmını görüyoruz. İşte Apo, işte PKK başlığı atılmış. Apo ile Brand'ın bir arada oturup röportaj yaptığı sahne veriliyor ve küpürün en üst sol tarafında dünyada ilk kez kelimesine yer veriliyor. Aslında bu sadece Perşembe günü başlayacak röportajın duyurusuydu. Brand'ın gazetecilik hayatının en büyük bombasıydı. Fotoğrafta Brand ile Öcalan, PKK'lı gerillaların önünde bir masada röportajda görünüyordu. Bir başka fotoğrafta ise Brand, Mahsun Korkmaz Akademisi'nin ajdatif posterinin önünde gülümseyen Öcalan'ın ve silahlı PKK'lıların arasında asık bir yüzle poz veriyordu. Öcalan Milliyet'e her şeyi anlattı. Üst başlığının altında gülümseyen Öcalan portreleri vardı.
Spotların birinde Öcalan'ın en büyük ideali maskeli liseye girmekti. Sözü yer alıyordu. Ankara'ya ilk geldiğinde Atatürk'ün Ulus'taki heykelinden büyük heyecan duydum diyordu. Hem Türk basınında hem Milliyet'in tarihinde bir ilkti. Sayfanın altında sadece bir tek güncel habere yer verilebilmişti. Yunanistan'da resmi bir ziyarette olan Özal'a çirkin bir pusu kurulduğu haberiydi bu. Özal'ı korumakla görevli Yunan koruma polislerinin ona tokat atmayı planladıkları için Atina dışına çıkarıldıkları bildiriliyordu. Gazete çıktığında Türkiye sarsıldı. Büroya telefon yoluyor, kimisi bu eşkıyaya nasıl konuşturursunuz diye küfrediyor, kimisi büyük gazetecilik yaptınız diye kutluyordu. Ertesi gün çıta daha da yükseldi. Bu kez Öcalan'ın top oynarken çekilen fotoğrafları kullanılmıştı. Apo'nun Galatasaraylı olduğu, takımı yenildiğinde çok üzüldüğü, kampta sık sık futbol oynadığı belirtilmişti. En çok kuşları severim, masum kadınların ve çocukların öldürülmesine karşıyım sözlerine yer verilmişti. Aynı sayfada Öcalan'ın militanlarını teftiş ederken ve Kızıl Yıldız önünde Brandt'la söyleşirken fotoğrafları da kullanılmış, Apo'dan teklif var manşeti atılmıştı. Sayfanın altında yine Özal'ın Yunanistan gezisi ve yine hükümet için Hüsnü anlamına gelen bir başlık. Zirvede sonuç yok. Bu kez tepkiler daha da yüksek oldu. Öcalan'ın halka şirin gösterilmeye çalışıldığını öne sürenler gazeteyi tehdit ediyordu. Bir andın Galatasaraylılar arıyor, takımı mahvettin, amacın ne senin diye soruyorlardı. Gazetenin tirajı da fırlamış, herkes Milliyet'ten söz eder olmuştu ama gazeteden söz edenler içinde en etkilisi Başbakan Özal oldu. Başarısız geçen Yunanistan ziyaretini tamamlayan Özal, dönüş yolculuğunda daha siniri geçmeden önüne koyulan Milliyet'i gördü. Beyninden vurulmuşa döndü. Önce manşette Apo röportajına köpürdü, sonra kendi ziyaretinin ikinci plana düşmüş olmasına. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'a, ben bu Mehmet Ali'nin canını okuyacağım dedi ve yerinden kalkıp uçaktaki gazetecilerin yanına gitti. Gezi'ye Milliyet adına genel yayın koordinatörü Altan Öymen izliyordu. Özal, Altan Bey dedi, böyle şey yapılır mı? Ne diye bu eşkıyayı konuşturuyorsunuz? Yol boyu bu konuda söylenip durdu. Bakın açık söyleyeyim, bu yayını durdurmayı düşünüyoruz. Şimdi uçakta inince görüşeceğim. Yetkilerimiz neyse onu anlayacağım dedi. Ayrım sonu. Sayfa 285.